Ayrım 4.
Varlığın bakışları içine kadar işlemiş ve içinde adlandıramadığı garip bir değişimin başladığını fark etmişti. Adeta sezgilerinin kapısı açılmış ve içine doğan büyük bir ilhamla bundan sonra yapacaklarını gönül gözüyle, yani duru görü yeteneğiyle görmeye başlamıştı. Gözünün önünden bundan sonra yapacakları teker teker bir film şeridi gibi geçiyordu. Ancak bütün bunlar sıradan bir insanın yapabileceği şeyler değildi. Hatta bir inisiye bile olsa Musa'dan beklenenlerin gerçekleştirilebilmesi imkansız gibi görünüyordu. Bir anda böyle bir vazifeyi ben nasıl gerçekleştirebilirim diye düşünerek oradan kaçıp uzaklaşmayı bile düşündü. Tam o anda Musa, Musa diye bir ses işitti. Gayri ihtiyari efendim diyerek karşılık verdi. Karşısındaki ışıklar içindeki varlık kendisiyle konuşmaya başlamıştı. Bu konuşmayı kesip arkasını dönüp oradan gidemezdi. Kalbi sanki yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Çevresine göz kamaştırıcı ışıklar saçmaya devam eden varlığı görmemek için elleriyle yüzünü kapatmış, öylece olduğu yerde kala kalmıştı. Büyük bir heyecan içinde bundan sonra ne olacağını düşünüyordu ki varlık yeniden konuşmaya başladı. ''Buraya sakın yaklaşma. Ayaklarından papuçlarını çıkart. Zira üzerinde durduğun yer kutsal bir yerdir.'' Musa elleriyle yüzünü saklamış bir halde hala olduğu yerde öylece duruyordu. Bunun üzerine ''Benim karşımda bile titriyorsun. Bir de kalkmış Elohim'i arıyorsun.'' Musa büyük bir zorlukla ''Kimsin sen?'' diyebildi. ''Elohim'in bir ışını, bir güneş meleği, var olanın ve var olmaya devam edecek olanın bir elçisiyim. Emrin nedir?'' ''İsrailoğullarına şunu söyleyeceksin.'' Sizi köle hayatı yaşadığınız ülkeden çıkarayım diye beni size elçi olarak ezeli ebedi olan atalarımızın tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı yolladı. Ben kimim ki İsrailoğullarını Mısır'dan çıkartabileyim? Hep seninle olacağım. Elohim'in ateşini gönlüne, kelamını da dudaklarına yerleştireceğim. 40 yıldır onun özlemiyle yanıp tutuşuyorsun. Sesin ta ona kadar ulaştı. İşte seni onun namına sarıp sarmalıyorum. Elohim'in oğlu, bundan böyle hep bana ait olacaksın. Bu sözlerden sonra Musa'yı bir başka endişe sarmaya başladı. Fakat bana inanmayacaklar ve sözümü dinlemeyecekler dedi. Bunun üzerine Musa'nın işini kolaylaştıracak bir takım yardımların kendisine nasıl yapılacağı konusunda varlık bir takım açıklamalarda bulunur. Önce Musa'nın elinde tuttuğu değneği yere atmasını ister. Değnek yere düşer düşmez bir anda yılana dönüştüğü görülür. Daha sonra Musa'nın elini önce cüzdanlı bir el haline çevirir ve kısa bir süre sonra yeniden eski haline getirir. Bu uygulamalar aslında majik ve parapsişik temellere dayanan olaylardır. Mucizevi olayların gerçekleştirilmesinde kullanılan bu teknikler daha sonraları Musa'nın çok işine yaramıştır. Özellikle o devirlerde mucizelerin halk üzerinde önemli bir etkisi vardı ve her peygamberden bu tür mucizeler gerçekleştirilmesi istenmiştir. Musa da eğer kendisine o mağarada öğretilen tekniklere sahip olmasaydı peygamberlik vazifesini yerine getirmesi son derece zor olurdu. Bu nedenle parapsişik temellere dayanan bu tür majik uygulama teknikleri kendisine öğretilmiştir. Nitekim bu Tevrat'ta da açıkça anlatılmıştır. Ve şimdi git ve ben senin ağzınla beraber olacağım ve söyleyeceğin şeyi sana öğreteceğim. Çıkış Bab 4 Taksim 12. Mağaradaki bu konuşma sırasında Musa bir başka konuda daha tereddüt gösterir. Kendisinin iyi bir konuşmacı olmadığını ve bu nedenle sözlerinin etkili olamayacağından kuşku duyduğunu ifade eder. Musa aslında bu kuşkusunda hiç de haksız değildir. Çünkü Musa'nın iyi konuşamadığı biliniyor. Musa'nın bu tereddütü karşısında varlığın söyledikleri Tevrat'ta şöyle geçer. Ve Rab Musa'ya karşı öfkelenip dedi. Senin kardeşin Levili Harun yok mu? Bilirim ki o iyi söyler. Ve kendisine söyleyeceksin ve sözleri onun ağzına koyacaksın. Ve ben senin ağzınla ve onun ağzıyla beraber olacağım ve yapacağınız şeyi size öğreteceğim. Çıkış Bab 4 Taksim 14-15. Tevrat'ın çıkış bölümünün 4. babında geçen bu anlatımlardan Musa'nın medyumik bağlantısı yani vahiy kanalıyla olan irtibatı açıkça görülmektedir. Dikkatlerden kaçmaması gereken bir başka noktada dünyaya belli bir görevle doğan büyük vazifelilerin çevrelerinde kendilerine yardımcı olacak kadro ile birlikte dünyaya gelmiş olduklarıdır. Peygamberlerin çevrelerinde adeta bir halka gibi toplanan bu özel vazifeli grup Hristiyanlıkta havariler, İslamiyet'te ise sahabeler olarak adlandırılmıştır. 15. ayette Musa'nın kardeşi olduğu ifade edilen Levili Harun aslında onun aynı anneden doğan kardeşi anlamında değil, dünyaya doğmadan önce bağlı bulundukları aynı ruhsal planın üyeleri olduğu anlamındadır. Bu sözlerden cesaret alan Musa, bana Elohim'i göster, onun canlı ateşini göreyim dedi. Başını kaldırdığında mağarada her şey normale dönmüştü. Ortada ne ateş denizi kalmıştı ne de ışıklar içindeki varlık. Güneş çoktan batmış ve Horeb Vadisi'ni o her zamanki ölüm sessizliği kaplamıştı. Yaşadığı bu paranormal olay karşısında öyle yüksek seviyeli yoğun bir enerjiye maruz kalmıştı ki tüm vücudunun adeta felce uğradığını hissetti. Hatta yaşadığı bu paranormal olay esnasında bir ara vücudunun yanıp kül olacağını zannetmişti. Bir müddet orada bitkin bir halde külçe gibi yere yığılıp kaldıktan sonra Yetro'nun mabedine geri döndü. Vücudundaki bitkinlik şimdi yerini tarif edilemez yoğunluktaki bir enerjiye terk etmişti. Vazifesine artık hazırdı. Dipnot: Musa'nın yaşadığı bu parapsişik olayın ayrıntıları Tevrat'ta çıkış Bab 3 parantez içinde 1-22, Bab 4 parantez içinde 1-17'de üstü örtülü olarak aktarılmıştır. Buna benzer bir olay asırlarca sonra Hira Dağı'nda Muhammed Peygamber'in başından da geçmiştir. Kendisinden peygamberlik yapması istendiğini işte ilk kez şimdi açıkça fark ediyordu. Bir zamanlar annesine vazifesinin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Musa artık sadece bir Osiris rahibi değil peygamberlik vazifesiyle yükümlü bir inisiyeydi. Elohim, İeve, Yehova. Musa öğretisinin ve Tevrat'ın temeli Elohim'e ve Yehova'ya dayanır. Bu semboller anlaşılmadan Tevrat'ın sırları anlaşılamaz. Çünkü Musa'nın peygamberliği ve gördüğü fonksiyon Elohim ve Yehova'nın sırlarının içinde gizlenmiştir. Musa da diğer peygamberlerin yaptığı gibi sırları üstü örtülü ve kapalı bir şekilde aktarmıştır. Zaten peygamberlik vazifesinin kendisine bildirildiği ve ilk vahyin kendisine aktarıldığı Serbal kayalıklarındaki mağaradan en son vahyine kadar bilginin nasıl verileceği ve insanlara nasıl aktarılacağı konusunda yönlendirilmiştir. Bazen aynen aldığı vahyi aktarmış, bazen de aldığı bilgileri kendi derleyerek vermiştir. Bu aktarımları da Tevrat'ın ilk 5 bölümünü oluşturur. Tevrat'ın diğer bölümleri kendisinin dışındakilerce kaleme alındığından bahsetmiştik. Tevrat bu iki özelliğiyle Kur'an-ı Kerim'den farklılık gösterir. Muhammed peygamber vahiy kanalından aldığı bilgileri aktarmış ve bu aktarımlar daha sonra başkaları tarafından kaleme alınarak Kur'an-ı Kerim oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim tamamıyla vahiy kanalıyla alınan medyumsal bir irtibattır. Muhammed peygamberin transa girerek aldığı vahiy ile kendi düşünceleri birbirinden ayrılmıştır. Kendi düşünceleri hadisler adı altında toplanmış ve Kur'an-ı Kerim'e dahil edilmemiştir. Musa peygamberin Yehova'dan tebliğler aldığı ve onun emirlerini yerine getirdiğinden Tevrat'ta söz edildiğini görüyoruz. Peki Yehova yaratan mıdır? Tasavvufu birazcık şöyle üstün körü inceleyen biri bile yaradan ile irtibata girmenin, onunla bir varlıkla konuşur gibi konuşmanın imkansızlığını bilmektedir. Peki o halde Musa peygamber kimden tebliğ alıyordu? Kiminle konuşuyordu? Serbal kayalıklarında onun irtibata giren kim ya da kimlerdi? Musa buna açık bir cevap veriyor ve Yehova ile görüştüğünü ifade ediyor. O halde öncelikle bu meseleyi açmaya çalışalım. Eski inisiyatik öğretiler ve kutsal kitaplar, ezoterik bilgiler ışığında incelenecek olursa, insanın meydana getirilişinin iki safhalı olduğu görülür. Birincisi galaktik insan, ikincisi ise yeryüzü insanıdır. Galaktik insan, bir zamanlar yeryüzünde altın çağını meydana getirmiş olan varlıklara verilen bir isimdir. Yeryüzü insanının söz konusu edilen galaktik insan ile çok uzaktan bir akrabalığı vardır. Yeryüzü insanının ilki olarak kutsal kitaplar Adem'den bahsederler. Tevrat'ın İbranice metninde Adem ismiyle ilintili olarak evrensel sıfatı da yer almaktadır. Dikkatlice incelenirse Adem'in göksel insanlık ailesiyle olan irtibatı derhal anlaşılabilir. Hatta bununla da kalmaz Tevrat iki farklı Adem'den söz eder. Birincisi Elohim'in yarattığı insan, ikincisi Yehova'nın yarattığı insan. Burada söz edilen yaratılış bir imalattır. Yani kadir-i mutlak yaradanın yaratma fiili değil, yüksek seviyeli ruhsal varlıkların mevcut maddeleri kullanarak meydana getirdikleri bir imalat söz konusudur. Konuyu tüm açıklığıyla ortaya koyabilmek için Elohim sözcüğünün öncelikle kelime anlamını ortaya koymakta yarar var. Ünlü ezoterizm araştırıcısı ve okültist Fabre d'Olive eserinde Elohim isminin hangi kökten türetildiğini ortaya koyabilmek amacıyla bir paragraf aktarmak istiyorum. İbraniler ve Kadeliler tarafından müteal varlığa verilmiş olan isim Aelo'dur. Bu isim yücelişi, gücü ve genişletici kudreti tasvir eden ve evrensel anlamda Tanrı demek olan Ael kökünden türemiştir. Tanrılar anlamına gelir. Hoa yani o, İbranice'de Kade lisanında, Suriye lisanında, Etiyopya lisanında ve Arapça'da uluhiyetin kutsal isimlerinden biridir. Bunlardan da Eloha türemiştir. Elohim ise Eloha'nın çoğuludur ve tanrılar anlamına gelir. Yani Elohalar anlamında kullanılan bir sözcüktür. Tevrat şu cümleyle başlar. Başlangıçta Elohim göğü ve yeri yarattı. Evet, Tevrat daha ilk satırında bizi büyük bir bilmeceyle karşı karşıya getirir. Bu sözcük orijinal metinde Tekvin'in ilk bölümüyle ikinci bölümün ilk 3 ayetinde geçer. İkinci bölümün 4. ayetinden itibaren Yehova ismiyle karşılaşmaya başlarız. tek tanrı inancı üzerine kurulu olan Tevrat'ın Elohim yani tanrılar anlamına gelen bir sözcükle başlaması, ezoterizmle ilgili bilgisi olmayanları çelişkiye düşürebilir. Bu çelişkiye düşenlerin başında ne ilginçtir ki bu dini savunanlar gelmiştir. Evet, inanılacak gibi değil ama gerçek böyledir. Bunun en büyük kanıtı Kitab-ı Mukaddes şirketince basılan Eski ve Yeni Ahit Kitab-ı Mukaddes adıyla yayınladıkları metinlerde kendini gösterir. Başlangıçta Elohim göğü ve yeri yarattı diye Tevrat'ın başlamasına rağmen onların tercümesi şöyledir. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Farklı anlamları bünyesinde barındıran Yehova ve Elohim, Tevrat'ın temel sembollerinin başında gelir. Ve bunlar açıklığa kavuşturulmadan ne Tevrat'ın sırlarını ne de Osiris rahibi Musa'nın gerçek mahiyetini anlayabilmek mümkün değildir. Zaten şu anda dünya üzerinde hüküm süren Musevi inancının savunucuları da neyi savunduklarını doğru dürüst anlayamamışlardır. Elohim ve Yehova. Aslında bu bilmece büyük bir sırrın ifadesinden başka bir şey değildir. Kelimenin içerdiği anlamdan dolayı sanki büyük bir çelişki varmış gibi görünen bu mesele ancak ezoterik bilgiler ışığında değerlendirildiği takdirde gün ışığına çıkabilir. Peki ezoterik bilgiler Elohim hakkında neler söylüyor? Şimdi bunu görelim. Elohimler galaktik uygarlıkların senyörleridir. Yehova da bu senyörlere dahil olan ve yeryüzündeki insanların gelişimiyle yakından ilgilenen vazifeli varlıklar grubunun başı ya da sözcüsü konumunda olan kozmik bir varlıktır. Elohimlerin meydana getirmiş olduğu insan tipi ile Yehova'nın meydana getirmiş olduğu bizim devrimiz insan olmak üzere iki ayrı Adem nesli vardır. 43. sayfadaki şekilde de gösterildiği gibi bir zamanlar altın çağın yaşandığı dönemlerde yeryüzünde galaktik ırka mensup varlıklar bulunmaktaydı. Galaktik ırkın en son uzantıları olarak Mu ve Atlantis uygarlıklarını görmekteyiz. Kutsal kitaplarda söz edilen büyük tufanla birlikte bu galaktik ırkın son temsilcileri de büyük bir oranda yeryüzünden silinmişler, sadece çok küçük bir kısmı bizim kıtalarımıza göç ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Galaktik ırkın yeryüzünden kaybolmasından hemen önce bizim devremizin başlangıcını meydana getirecek fizik bedenlere ihtiyaç vardı. Zaman bir hayli ilerlemiş ve insanlığın aşamalı aşağıya iniş sürecinin bir sonucu olarak demir çağının bedenlerinin imal edilmesi gerekiyordu. Bu tamamıyla bir laboratuvar çalışmasını gerektiren, genetik biliminde uzmanlaşmış galaktik insanların yapabileceği bir işti. Yani Yehova ve grubunun. Tevrat'ın tekvim bölümünde anlatılanlardan Yehova ve grubunun muhtelif gezegenlerde her devreden sonra ruhi varlıkların gelişim süreçlerini sürdürmeleri için doğacakları biyolojik bedenleri imal ettiklerini anlıyoruz. Bu sır tüm dinlerde ve tüm mitolojilerde farklı isimler kullanılarak üstü örtülü bir şekilde anlatılmıştır. Gerek dinsel gerekse de mitolojik anlatımlarda sözü geçen ilahların bir kısmı söz konusu ettiğimiz galaktik ırka mensup ileri seviyeli insanların sembolüdür. İlahlar ve tanrılar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 82-84-145-162. Dini öğretilerde Adem'in meydana getirilişi ile ilgili bir başka ilginç ayrıntı daha verilir. İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de Adem'in balçıktan yaratıldığı söylenir. Buna benzer ifadeler diğer dinlerde de vardır. Aynı şekilde Tevrat'ta da Adem'in yerin tozundan yaratılmış olduğu anlatılır. Her iki ifade de birbiriyle aynıdır. Balçıktan ya da yerin tozundan yaratılmak ne demektir? Burada kastedilmek istenen doğrudan doğruya dünyasal bir molekül yapısıdır. Dünyaya ait moleküler yapının kullanılmış olmasıdır. Bu bizim devremizin Adem'idir. Diğer Adem'in moleküler yapısı ise tamamen farklıydı. Dünyaya ait değil, dünya dışına ait bir yapıdan oluşmuştu. Yani Elohimlerin dünyasından. Böylelikle değişen yeryüzü şartlarına en uygun Adem soyu meydana getirilmiş oluyordu. Demir çağının çocuklarının bedenlerinin ilk örnekleri artık hazırdı. Galaktik uygarlığın temsilcileri ise geçmişin anıları arasında eriyip gitti ama izlerini ve hatıralarını dünyada bırakarak. Yılan oğulları ve tanrı oğulları. Çok önemli ezoterik sırları içinde barındıran 43. sayfadaki şeklimizde ifade bulan galaktik ırktan yılan oğulları ya da tanrı oğulları olarak bahsedilmiş olduğu dikkatlerinizden kaçmamıştır. Peki galaktik ırk niçin bu isimlerle anılmış ve bu isimlerle sembolleştirilmiştir? Birçok toplumun geleneklerinde yer alan bu ezoterik sembolleri açacak olursak sanırım üzerinde durduğumuz konuda kendiliğinden toparlanmış olacaktır. Gerek batı gerekse doğu ezoterizminde hayatsal kudreti, hayatsal değişimi, devri daimi simgeleyen bir işaret vardır. Bu işaret yılan sembolüdür. Bu sembol tüm toplumların geleneksel bilgilerinde, kültürlerinde ve dinlerinde de karşımıza çıkar. Ezoterizmin en önemli sembollerinden biridir ve birden fazla anlamı vardır. Yılan sembolü bazı yerlerde kuyruğunu ısırırken gösterilmiştir. Kuyruğunu ısıran yılan tekrar eden bir süreci anlatır. Bu tekrarlama, evrendeki kanunların birbirleriyle olan yakın ilgisini de ifade eder. Aynı zamanda tekrar doğuşun da sembolüdür. Yaşamın ve ölümün arka arkaya gelmekte olduğunu dile getirir. Bu sembol spiral galaksiyi de ifade eder. Bilindiği gibi evrende bilinen birkaç tip galaksi çeşidinden birisi de spiral galaksidir. Mensubu bulunduğumuz Samanyolu galaksisi de işte böyle bir spiral galaksidir. Bu açıdan sembole yaklaştığımızda, ki bunu toplumların mitolojileri ve dinleri de doğrulamaktadır, yılanın galaktik uygarlığın da sembolü olarak kullanılmış olduğunu görürüz. Örneğin eski Amerika kıtasında yaşayan yerlilerin mitolojilerinde geçen yeşil tüylü yılan böyle bir semboldür. Yerlilerin mitolojilerinden öğrendiğimize göre yeşil tüylü yılan gökyüzünden gelmiş ve 52 yıl yerlilerle birlikte yaşadıktan sonra yine gökyüzüne doğru uçarak gitmiştir. Yeryüzünde kaldığı 52 yıl süresince de yerlileri her alanda eğitmiştir. Bu yılan Aztek, İnka ve Maya mitolojilerinin temel sembolüdür ve Kukulkan olarak anılır. İşte bu sembol galaktik ırka mensup varlıkların arkalarında bırakmış oldukları izlerden sadece bir tanesidir. Yine birçok toplumun kültürlerinde ve folklorik inançlarında dile getirilen yılan oğulları ya da tanrı oğulları sözüyle de anlatılan sır buna dayanmaktadır. Yani bir zamanlar yeryüzünde de yaşamış olan galaktik ırka mensup varlıkların hatıralarından ibarettir. Ezoterik yazıtlarda ve mitolojilerde geçen yılan oğulları sembolü, dinsel kitaplarda tanrı oğulları olarak ifade edilmiştir. İkisi de aynı anlama gelen sembollerdir. Gerek Hristiyan dünyasında, gerekse de İslam dünyasında yüzyıllardır tam olarak anlaşılamayan bir mesele vardır. Ne olduğu bir türlü çözülememiş, çözülemediği için de özellikle İslam dünyasında putperest bir inanç olarak nitelendirilme yoluna gidilmiştir. Bu mesele İsa peygamberin kendisine açıkça Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemesinden kaynaklanır. Bu söz İsa peygamberin yaşadığı dönemde de anlaşılamamış ve kendisini bu sözünden dolayı katletmişlerdir. Aynen bizde de Hallacı Mansur'un katledildiği gibi. İsa peygamber çıkartıldığı mahkemede Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyormuşsun, bu doğru mu sorusuna net bir şekilde evet demiştir. Ben Tanrı'nın oğluyum. Tanrı oğlu sözü aslında binlerce yıldır bilinen ve gizli tutulan bir semboldü. Tanrı oğlu sözüyle galaktik uygarlık kastediliyordu. Bu sır Tevrat'ta da dile getirilmişti. İşte İsa peygamber de bu sırrı dile getirmeye çalışıyordu ama açıkça bunu o devirde kime anlatabilirdi ki? Anlatamadı da zaten. Aradan geçen 2000 yıldan sonra ancak şimdi anlatabiliyoruz. Onu o yıllarda anlayabilecek çok sayıda insan yoktu. Belki yanındaki çok kısıtlı sayıdaki havarilerine bu sırrı söylemiş olabilir, bunu bilemiyoruz. Ama Thomas'ın kaleme aldığı, onun gerçek sözlerin aktarıldığı Thomas'ın İncil'inde İsa peygamberin birçok sırrı sembolleştirerek o devirlerde çevresini anlattığı anlaşılıyor. Evet, o galaktik uygarlığın bir kültürünü yansıtıyordu ama bu büyük sır hiçbir zaman anlaşılamadı. Tanrı'nın ruhu. Kitab-ı Mukaddes şirketinin çevirisine tekrar kısa bir süre geri dönelim ve Tekvim bölümünün 1. babın 2. ayet üzerinde durarak konumuzu irdelemeye devam edelim. Ve yer ıssız ve boştu ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı ve Allah'ın ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Görüldüğü gibi aynı tercüme hatası yine karşımıza çıkmaktadır ve üzülerek görüyoruz ki Tevrat'ın sonuna kadar bu hata sürdürülmüştür. Hem Elohim için hem de Yehova için aynı karşılığın, yani Allah sözcüğünün çeviride yer alması kabul edilebilir bir yanlış değildir. Eğer Musa yanlış bir anlatım sergilemiş olsaydı bu yanlışlık en azından Kur'an-ı Kerim'de düzeltilirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i istatiksel olarak bir değerlendirmeye tutacak olursanız en fazla bahsedilen konuların başında Musa ve Tevrat gelmektedir. Tevrat'ı kabul ettiğini her fırsatta belirten Kur'an-ı Kerim böyle bir düzeltmeyi yapma ihtiyacı hissetmezken bu düzeltme hem de kutsal bir kitabın tercümesinde nasıl yapılabildi, işte bunu anlayabilmek mümkün değildir. Kaldı ki yurdumuzda Tevrat'ı okuyanlar Kitab-ı Mukaddes şirketinin yayınladığı bu tercümeyle bu kitap hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Kamuoyunun bilgi edinme hakkına böylesine önemli bir konuda böylesine büyük bir hatanın yapılmış olması kabul edilebilir bir yanlış gibi görünmemektedir. Kim bilir, belki de Müslümanlara şirin gözükmek için böyle bir çeviriyi sunmuş da olabilirler. Bu sorunun aydınlatılması onlara düşer. Belki de Allah ile Elohim sözcüklerinin aynı anlamı ihtiva eden semboller olduğu yorumuyla da bu çeviriyi gerçekleştirmiş olabilirler. Bu yoruma katılabiliriz. Ancak hiç değilse Elohim ile Yehova arasında bir tercih yaparak sadece biri için Allah sözcüğünü sembolik bir ifade olarak kullansalardı bu bile yapılmamıştır. Sonuç olarak şunu söylüyoruz ki metnin orijinal haline sadık kalmaları gerekirdi. Çünkü Elohim sözcüğü Tevrat'ın terminolojisiyle alakalı bir sözcüktür. Buna karşılık Allah sözcüğü ise El İlah'tan türetilmiş Arapça kökenli ve Kur'an-ı Kerim terminolojisine aittir. Allah sözcüğünün Elohim'e mi yoksa Yehova'ya mı karşılık geldiğini araştırmacıların bulup çıkartması gerekirdi. Siz tutup da her ikisine birden bu sözcüğü yakıştırırsanız işi Arap saçına çevirmekle kalmaz, metnin orijinalliğini de bozmuş olursunuz ve maalesef böyle olmuştur. Tevrat'ın hemen başında yer alan yukarıdaki ayette dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir bilgi aktarılmıştır. Bunun da önemli altını çizmek istiyoruz. Allah'ın ruhu olarak tercüme edilerek her ne kadar ayet çarptırılmış durumdaysa da yine de Tanrı'nın ruhundan bahsettiği son derece açık bir şekilde orada kalabilmiştir. Tevrat'ın Türkçe basımında Allah'ın ruhu olarak çevrilen metnin aslı Ruah Elohim'dir. Elohim'in nefesi anlamına gelen bu sözcük, nefes sembolünün ruhu ifade ettiği gerçeğinden hareketle yurt dışındaki araştırmacılar ve çevirmenler tarafından Tanrı'nın ruhu olarak tercüme edilmiştir. Evet, Tanrı'nın ruhu. Bu tanımlama son derece ilginç değil mi? Nitekim Kızılderililerin inançlarında da Tanrı'nın büyük ruh olarak nitelendirildiğini hemen hatırlatalım. Burada Musa peygamberin büyük bir sırrı hemen hemen açık bir şekilde anlatmış olduğunu söyleyebiliriz. Peki Musa peygamberin anlatmak istediği bu sır neydi? Bu sır, ilk yaratılışın haricindeki tüm var edilişlerin ruhun eseri olduğunu dile getirir. Vazifelilerin dünyadaki eğitimi. Dünyaya belli bir görevle gelen büyük vazifelilerin büyük bir bölümü, dünyaya doğduktan sonra geçirdikleri unutma sürecinin sonunda, dünyaya doğmadan önceki hayat planlarını belli bir süre hatırlayamamaktadırlar. Büyük vazifelilerin çok yüksek seviyeli ruhsal potansiyellere ve kozmik bilgilere sahip oldukları biliniyor. Ancak dünyaya doğduktan sonra unutma süreciyle karşılaştıkları için mevcut bilgilerinin yeniden kendilerine hatırlatılması mecburiyetiyle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle de bu tür vazifelilerin büyük bir bölümü inisiyatik bir eğitimden geçirilmişlerdir. Bu inisiyatik eğitim hem bilinen anlamıyla mabetlerdeki batini yani gizli öğreticilik anlamında olduğu gibi belli bir noktadan sonra o vazifelinin bizzat bağlı bulunduğu ruhsal planın üyeleri tarafından da sürdürülmüştür. Sina Dağı'nda geçen olayın temeli işte buna dayanır. İleriki bölümlerde görüleceği gibi Muhammed peygamber de Miraç'ta yani kendi ruhsal planıyla kurdurulan irtibatı sonucunda asıl vazifesini tam olarak idrak edebilmiştir. Musa'nın Sina Dağı'nda yaşadıkları da Musa'nın miracıdır. Miraç konusunun ayrıntılarına Hazreti Muhammed bölümünde yeniden döneceğiz. Osiris rahipliğinden peygamberliğe. Musa peygamber artık zorlu bir görevin başındadır. Yapacakları hiç de kolay bir mesele değildir. Bütün bu zorlukları bile bile çalışmalarına başladı. Artık en azından bu görev için yalnız olmadığını ve çevresinde bu görev için dünyaya gelen varlıkların bulunduğunu biliyordu. İşte bunlardan bir tanesi de Midyan mabedinin baş rahibi Yetro idi. Yapılacak vazife neydi? Yapılacak vazifenin başlıca iki yönü bulunmaktaydı. Birincisi, gittikçe dejenere olmaya başlayan yöre halkının inançlarını tek tanrı inancıyla fazla bilgi vermeden derleyip toparlamak, hatta basite indirgemek. İnsanlığın aşağıya iniş sürecinin tamamlanabilmesi için artık onlara kozmik sırların, batıni bilgilerin ve gizli öğretinin derinliklerinin açıkça aktarılması gerekmiyordu. Bu nedenle bilgilerin üzeri perdelenerek son derece basit hatta hikayeleştirilerek batıni bilgilerin sadece çok küçük bir kısmının verilmesi hedeflenmişti. İşte yapılacak işlerin birinci aşaması buydu. Bir de işin fiziksel boyutu vardı. İsrailoğullarını gittikçe dejenere olmaya başlayan Mısır yönetiminden kurtarmak. Çünkü Mısır artık eski Mısır değildi. Mabetlerin derinliklerinde bir zamanlar yaşamış olan bilgeliğin izleri yok olmaya ve firavunlar da gittikçe bilgelikten uzaklaşarak dünyasallığa doğru kaymaya başlamışlardı. Çevre ülkelerden gelen inisiye adaylarının eğitilme fonksiyonu ise Mısır'da artık tamamlanmak üzereydi. Yukarıda söylediğimiz nedenlerden dolayı zaten böyle bir eğitime artık gerek de yoktu.